yorumunu yapmakta olduğumuz 1. Yuhanna mektubunun 3. bölümüne geldik değerli dinleyicilerimiz. Sevgili çocuklar nasıl birbirini tanır ve beraber yaşarlar diye bu bölüme başlık koyabiliriz. 2. bölümün son ayeti 3. bölümün ilk 3 ayetiyle ilişkilidir. 1. Yuhanna 2. bölüm 29. ayette şöyle diyor. Onun doğru olduğunu bilirseniz doğruluk yapan herkesin ondan doğduğunu da bilirsiniz. Bu değerli dinleyicilerimiz son kanıttır. İçine koyduğumuz sıvının asit mi, baz mı, yani kimyasal terimler iki madde birbirine reaksiyonda birleştiği zaman biri asit öbürü ise baz oluyor, olduğunu belirleyen tanrısal test kağıdıdır. Her zaman da kullanılabilir. Tanrı sözü bir testtir. Yuhanna'nın da aslında söylediği Tanrı'nın çocuklarının babaya benzerliğidir. Eğer benzemiyorsa o babanın çocuğu değildir. Bu kadar basittir. Evet, onun doğru olduğunu bilirseniz doğruluk yapan herkesin ondan doğduğunu da bilirsiniz. Mesih'e inandığımızı söyleyip onda olduğumuzu sınamamız bir şeydir. Onun yaşamımızın egemeni olduğunu gösteren bir yaşam sürmemiz başka bir şeydir. Mesih'te olduğumuzu ve onun tarafından kabul edildiğimizi bilmemiz harika bir şeydir. Ancak burada buna uygun bir yaşam sürmemiz tamamen farklıdır. Yuhanna diğer inanlıları tanıma yolunun sözlerine değil yaşamlarına bakmak olduğunu söyler. Doğruluk babanın ailesinin ve çocuklarının bir özelliğidir. Tanrı'nın çocukları babalarına benzerler çünkü onun yani babanın özelliklerine sahiptirler. 1. Yuhanna 3. bölüm 1. ayette şöyle okuyoruz. Bakın Tanrı çocukları adıyla tanınalım diye baba bize ne tür sevgi gösterdi. Gerçekten de öyleyiz. Dünya bizi bunun için anlamıyor çünkü onu anlamadı. Yuhanna'nın burada söylediği çok güzeldir. Bakın diyor, Baba Tanrı bizleri ne kadar çok derin bir sevgiyle sevdi. Dünya bizi bilmiyor. Anlamaya başlamadı çünkü onu da bilmiyor. Yuhanna bize diyor ki biz Tanrı'nın çocukları olmayı beklemiyoruz. Zaten onun çocuklarıyız. Tanrı'nın çocuğu kesin olarak şunu diyebilir. Mesih İsa'ya iman yoluyla ben Tanrı'nın bir çocuğuyum. Umut ya da beklenti içerisinde değiliz. Hayır, harika olan şu ki her imanlı Tanrı'nın bir çocuğu olduğu için sevinip coşabilir ve durmadan ona şükran sunabilir. Kendimizle değil sahip olduğumuz yüce kurtuluş ve bu kurtuluşu sağlayan Rab ile övünüyorum. Eğer Tanrı'nın yeniden doğmuş bir çocuğuysanız dostum, babaya itaatkar bir yaşam sürersiniz. Tanrı'nın bir çocuğu şu eski ilahide sorulan soru konusunda güvenlikte olabilir, olmalı da. Beni sıkça üzen bir şey var bilmek istediğim. Rabbimi seviyor muyum? Onun muyum, değil miyim? Elçi Yuhanna şu anda Tanrı'nın çocukları olduğumuzu söylüyor. Bakın, baba bizi o kadar çok seviyor ki, bize Tanrı'nın çocukları deniyor. Gerçekten de öyleyiz. Yuhanna'nın söz ettiği sevgi, şimdiye dek yaşamadığımız, değişik, alışılmamış türden bir sevgidir. Daima veren göksel bir sevgidir ki, bunun eşi emsali yeryüzünde bulunmaz. Tanrı bizi seviyor. Baba bizi ne tür bir sevgiyle seviyor? Tanrı'nın bizim için olan sevgisi, Kutsal Ruh tarafından yüreklerimizin her tarafına dökülmüştür. Yuhanna, Tanrı'nın bize olan sevgisini, oğlunu bizler için vermekle gösterdiğini söylüyor. Hangimiz kendisi için ölebilecek birini bulabilir? Siz kaç kişi için ölmeye hazırsınız dostum? Tanrı sizi seviyor ve bunu oğlunu bizler için ölmeye göndererek sevgisini bize kanıtlamıştır. Bugün dünyadaki en etkili güç Tanrı'nın sevgisidir. İnanlıların kurdukları aile içerisinde de insan yaşamına değer veren yine sevgidir. Kadın ve erkek birbirlerine aşık olurlar ve birbirleri için büyük fedakarlıklara katlanırlar. Eğer bu insanı sevgi içtense çok soylu, güzel ve harika bir şeydir. Ancak Tanrı'nın kendi çocukları için olan sevgisi bizim insan düzeyinde yaşayabileceğimiz tüm sevgilerden çok daha üstündür. Tanrı'nın gerçek çocuğu ruhsal doğumunu Tanrı'nın sevgisi sayesinde aldı. Ama onun sevindirici haberine, yani İncil'e, müjdeye itaat ederek kanıtlayacaktır. Tanrı'nın bize olan harika sevgisi, onun kayrasını kabul edebilmemiz için bizi harekete geçirdiği gibi, onun çocukları olarak yaşayabilmemiz için de bizi güdülemelidir. Bizi Tanrı için yaşamaya sevk edecek olan budur. İşte Tanrı'nın çocukları olarak çoğalalım diye babanın bizler için olan sevgisi bu türden bir sevgidir. Yuhanna, bizim şimdi şu anda Tanrı'nın çocukları olduğumuzu vurguluyor. Bu da bize diyor ki kurtuluş üç ayrı zaman küpündedir. Yani kurtulmuş durumdayım, kurtulmaktayım ve kurtulacağım. Başka deyişle kurtuldum, kurtuluyorum ve kurtulacağım. Geçmiş zamanda yer alan bir olay vardır. Yani ben İsa Mesih'e iman ederek onun kanı sayesinde günahlarımdan arıtıldım ve günahın cezasından kurtuldum. Bu olup bitmiş, geçmişte tamamlanmış ama aynı zamanda şimdi etkinliğini sürdüren bir olaydır. Şimdiki zamana gelince İsa Mesih'teki kurtuluş beni şu anda günahın gücünden kurtarmaktadır. Yani günahlı hayatımın bıraktığı izlerden daima yeniden kurtuluyorum. Bir de gelecek zaman var ki o son günde günahın varlığından tamamen kurtulacağım. Yani şimdi günah ile boğuşurken ileride bir zaman gelecek ki günah bile ortada görünmeyecek. Evet, biraz daha bakalım. Şimdi ilk durumumuza bakalım. Kurtuldum. 1. Mesih İsa'da yeni yaşama kavuşan kişi kesin olarak kurtulmuş durumdayım diyebilir. Demeli de. Rab ise şunu söylüyordu. Size doğrusunu söyleyeyim. Sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz. Ölümden yaşama geçmiştir. Yuhanna 5 ayet 24. Burada çok kesin bir söz söylüyor İsa Mesih. Bana iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Olacak ya da inşallah türden bir olay değil bu. İman edenin sonsuz hayatı vardır. Bunu söyleyen İsa Mesih'in ta kendisidir. Böyle biri yargılanmaz. Ölümden yaşama geçmiştir. Geçecektir değil. Geçmiştir. Mesih'e iman eder etmez sonsuz yaşamımız olur ve artık biraz daha kurtuluş bulmak gibi bir durum söz konusu olmaz. Olamaz. Yeniden doğduğunuz ve Tanrı'nın ailesine katıldığınızda bu gerçekleşiyor. Yuhanna, yavrularım derken Tanrı'nın çocuklarını kastediyor. Baba bizi o kadar çok sevdi diyor. Neden? Çünkü biz onun çocuklarıyız. Onun çocuklarına olan sevgisini çocukları da ona itaat edip onu hoşnut edecek şekilde yaşayarak karşılık verirler. İkincisi, kurtulmaktayım. Evet, kurtulduğum bir gerçektir. Bunun gerçek olması gibi şu da gerçektir ki ben gün be gün kurtulmaktayım. Ben günahın yaraştırdığı yargıdan, mahvolmaktan kurtuldum. Benim sonsuz hayatım var, yargılanmaya gelmeyeceğim. İman ettiğim zaman günahın cezasından kurtuldum. Ama her zaman günahın oluşturduğu bu dünyada yıkımlardan, zararlardan, cezadan da gün be gün kurtuluyorum. Mesih'in çarmıhta sonuçladığı kurtulmalıkla kurtuldum. Aynı zamanda Mesih'in yaşamıyla ve onun babanın sağında benim için olan tanıklığıyla güncel yaşamımda kurtuluyorum. Paulus şöyle demiştir. Bu nedenle sevgili kardeşlerim, korkuyla, titremeyle kurtuluşunuzu etkin kılın. Çünkü Tanrı, kendisini hoşnut edeni yerine getirmeye istekli ve etkin olabilmeniz için varlığınızda işlemektedir. Filipililer 2. bölüm 12-13. ayetler. Petros da şöyle demiştir. Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in lütfunda ve onu tanımakta ilerleyin. Yuhanna da burada benzer şeyler söylüyor. Eğer Tanrı'nın çocuklarıysak ona itaat etmeliyiz, büyümeli, gelişmeli ve Mesih inancında devam etmeliyiz. Böylece kurtulmakta olduğumuzu söyleyebiliriz. Günlük yaşamda eski benliğin, eski doğanın etkisinden, yönetiminden kurtuluyoruz. Çeşitli zayıflıklardan, günahlardan, bağlılıklardan, tutkulardan, sıkıntılardan kurtuluyoruz. Rabbe yaraşmayan tutumlardan, davranışlardan kurtuluyoruz. Üçüncüsü de ileride Rabbin belirlemiş olduğu bir zamanda tam olarak kurtulacağım. Rab ise ikinci kez dünyaya hem imanlıları yanına almak hem de dünyayı yargılamak için gelecektir. Kendine ait olanları almak için geldiğinde kurtuluşun bu son aşamasını da yaşayacağız. Günahın üzerimizde bir gücü kalmamış olacak ve sonsuza dek Rab İsa ile Tanrı ile birlikte olacağız. 1 Yuhanna 3. bölüm 2. ayette şöyle diyor. Sevgili kardeşlerim, şu anda Tanrı'nın çocuklarıyız. İleride ne olacağımız daha belirgin değildir ama Mesih belirgin olduğunda ona benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü onu olduğu gibi göreceğiz. Şu anda Tanrı'nın çocuklarıyız. Yarın değil. Şu anda, şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız. İsa'ya iman eder etmez Tanrı'nın çocukları oluyoruz. Bu gerçekten de harikadır. İşte bu İncil'in müjdesidir dostum. Dünya bizi anlamayacak. Bu kesin, çünkü Rabbi de anlamadı. Bu ruhsal bir olaydır. Ve de onun bize verdiği, yani Tanrı'nın bize verdiği ruh sayesinde olabilir. Bunu Tanrı'nın ruhu bize açıklayabilir ve yalnızca da o yapabilir. O bunu size yüreğinizde kesin olarak hissettirene kadar belki de kuşku içerisinde olabilirsiniz. Kurtulup kurtulmadığımı bilmiyorum diyebilirsiniz. Ancak gerçekten kardeşim Mesih İsa'ya iman etmişseniz Tanrı'nın ruhu şimdiden onun çocuğu olduğunuzun bilincini yüreğinize koyacaktır ve koymalıdır. Hem de Tanrı'nın sözü okuduğumuz gibi kesin bir şekilde şimdiden şu anda Tanrı'nın çocuğuyuz diyerek kesinliği vurguluyor. Buna güvenmeliyiz. Bu sözleri söyleyen Rabbin kendisidir, sözüdür kardeşim. Yuhanna daha şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız diyor. Ancak biri size şöyle diyebilir. Sen beni hayal kırıklığına uğratıyorsun. Çocukça hareketlerden sıyrılıp daha ileride olmanı beklerdim. Belki de siz de böyle düşünüyorsunuz kendi hakkınızda. Kendi iman yaşamınız konusunda belki siz de Tanrı sözünü iyi öğrenmiş biri olmayı isterdiniz. Daha ileride olmayı arzulardınız. Ancak birbirimizi hayal kırıklığına uğratmayalım. Çünkü Yuhanna'nın yazmış olduğu gibi ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Evet, ne olacağımız bize daha bildirilmedi. Ne var ki Mesih göründüğü zaman ona benzer olacağımızı biliyoruz. İşte bu harika bir umuttur dostum. Ona benzer değilim şu anda ama ona doğru gidiyorum. Bir gün ona benzer olacağım. O bizden nasıl birini ortaya çıkaracağını görüyor. Çok şükür ki Tanrı henüz benimle olan işini bitirmedi. Bitirmiş olduğunu düşünseydim hayal kırıklığına uğrardım. Rab bize hala şekil vermektedir. Rab sana da şekil vermektedir. Bir gün o ünlü Michelangelo'nun önüne büyük bir mermer parçası getirmişler. Bakmış, çevresinde dolaşmış ve ne harika değil mi demiş. Orada duran yardımcılarından biri, bu bir mermer parçasından başka bir şey değil demiş. Michelangelo yardımcısına bakıp, o benim gördüğümü sen görmüyorsun demiş. Ben senin mermer parçası diye betimlediğin şeyde Davut peygamberin heykelini görüyorum demiş. Yardımcı tekrar bakıp ben onu görmüyorum demiş. Bu ünlü ressam da çünkü o şimdi benim kafamda ve bu mermere uygulayacağım yanıtını vermiş. Sonra da öyle yapmış. Tanrı diyor ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Bizim ne olacağımız Rabbin sonsuz tasarısı içerisinde bitmiş durumdadır. O bir gün bizim yapımızdan ne ortaya çıkaracağını görüyor. Biz şimdi birbirimize bakıp söz gelimi mermer parçaları görebiliriz ve hayal kırıklığına uğrayabiliriz. Tanrı bizi kendisi geldiğinde nasıl görünecekse öyle görüyor. Bu bizim için ne kadar harika bir umuttur değil mi? Ona benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü onu, yani Rabbi olduğu gibi göreceğiz. Mesih'in görkemini göreceğiz kardeşim. Ona eşit olamayacağız ama kendi açımızdan ona benzeyeceğiz. Bu elbette küçük robotlar ya da kopyalar olacağımız anlamına gelmiyor. Kendi kişiliklerimizle kendimiz olarak ama yine de onun gibi olacağız. O bizim kişiliğimizi asla ortadan kaldırmayacak. Bizi tam eşiti olamasak da onun gibi olabileceğimiz bir yere getirecektir. Cennette herkesi seviyor olacağız. Ne güzel, harika bir şey. En harika olanı da orada herkesin beni sevecek olması. Bu büyük değişimi dört gözle bekliyor inanıldı. Sevgili kardeşlerim, daha şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız. Ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ne var ki Mesih göründüğü zaman ona benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü onu olduğu gibi göreceğiz. Bu Mesih'teki yaşamın diğer bir teşvik edici yönüdür. Buna benzer başka bir şeyin olduğunu sanmıyorum. Rab bizde başlatmış olduğu işi sonucuna vardıramayacak olsaydı hiç umudumuz kalmazdı. Oysa Yuhanna diyor ki biz Rabbin çocuklarıyız ve bizi tam istediği şekilde koymak için gereken her şeyi yapacaktır. Bu bizim için en değerli umut kaynağıdır. Üçüncü ayet. Bu umudu taşıyan herkes Mesih'in suçsuz olduğu gibi kendini suçtan arıtır. Eğer İsa'nın ikinci kez geleceğine ve bir gün onun gibi olacağınıza inanıyorsanız, bu sizin burada pak bir yaşam sürmenize neden olmalıdır. Kutsal bir yaşam için bundan daha güzel bir teşvik bilmiyorum. Şu anda harika değiliz ama bir gün olacağız. Bizi kutsal bir yaşama, kutsal kitaptaki peygamberlikleri incelemek kadar teşvik edecek başka bir şey yoktur. Bugün hem gelişi güzel, dikkatsiz yaşamlar hem de peygamberlik üzerinde yersiz ve bilinçsiz bir vurgulama görüyoruz. Bazıları şöyle diyor. Ben Rabbin gelişini bekliyorum. Evet kardeşim ama benim sorum o değil. Onu beklerken burada nasıl yaşadın? Buradaki yaşama şeklin Rabbin gelişini gerçekten bekleyip beklemediğini belirleyecektir. Bu dünyadaki hayatını nasıl yaşıyorsun? Bir gün Tanrı amaçladığı işi tamamlayacaktır. Yaşayacağımız yeni kent, yeni cennet, tüm gözyaşlarının silindiği bir yer olacak. Acı, keder ve sıkıntı olmayacak. En güzeli ise Vahiy 21'de geçen ve insanı etkileyen şu harika sözlerdir. İşte her şeyi yepyeni yapıyorum diyor Tanrı. İşte bu insana huzur ve cesaret veriyor. Bir vaiz arkadaşım kendi hayatını gözden geçirirken ne kadar eksikler olduğunu görmüş ve şöyle yazmış. Sizi bilmem ama kendim için şunu itiraf ediyorum ki ben hiçbir zaman olmak istediğim kişi olamadım. Şimdi insanların biraz düş kurmaya başladığı bir yaştayım. Geriye bakıp düşündüğümde olmak istediğim kişi olmadığımı, olmak istediğim gibi bir vaiz olmadığımı görüyorum. Tam istediğim gibi vaaz edemediğimi görüyorum. İnsanlık halimiz var ya, birçoklarının beni öven, hoş sözler söylemesinden hoşnutum. Ama yine de kendi yüreğimde daha iyi yapabileceğimi biliyorum. Hiçbir zaman istediğim gibi bir koca da olamadım. 30 yıllık bir evlilik hayatından sonra ilk kez birkaç yıl önce sarılık olduğumda eşimle birlikte 3 ay süreyle evimizin bahçesinde oturup zaman geçirdik ve çok güzel oldu. O zamana kadar sürekli meşguldük. İlk tanıştığımız günleri anımsadık. Neler yaptığımızdan, hissettiğimizden konuştuk. Meşguliyetlerden dolayı konuşmamız, sormamız gereken çok şeylerin birikmiş olduğunu görmüştük. Bir gece gittiğim bir yemekte gördüğüm siyah saçlı, kahverengi gözlü bir kızı hiç unutmadım. Hatta ona abayı yakmıştım. Hasta olduğum o zamana dek yanıtlanmadan kalmış ne çok soru varmış. Yaşamımı yeniden gözden geçirdiğimde çok daha iyi bir koca olabilirdim diye düşündüm. Hiçbir zaman olmak istediğim gibi bir baba da olamadım. Bazıları şimdi torunlarımla çok fazla ilgilendiğimi düşünüyorlar ama sanırım kendi çocuklarım için yapmadıklarımı onlara yaparak farkı kapatmaya uğraşıyorum. Amacıma asla ulaşamadım. Ama beni yönlendirdiği için Tanrı'ya şükran borcum var. O bana hep iyi davrandı ve radyoyla sevindirici haberi yaymakta olduğum için memnunum. Bunu yapacağımı hiç düşünmemiştim ama Rab bunu yaptı. Amacıma ulaşmadım ama o şöyle diyor. İşte her şeyi yeniden yapıyorum. Belki bu yaşamda değerli dostum istediğimiz şekilde olamadık. İstediklerimizi yapamadık. Belki de olmak istediğimiz insan olamadık. Ama Tanrı ben her şeyi yepyeni yapacağım diyor ve O hepimize şöyle diyor. Birlikte yeniden başlayacağız. Sonsuz yaşamın olacak ve amacınıza kavuşacaksınız. Yalnızca burada değil, sonsuza dek onun bilgisinde ve lütfunda ilerlemek harika bir şey olmaz mıydı? Bizi ne harika bir umut bekliyor. Yuhanna burada babanın çocukları için olan eşsiz sevgisini anlatıyor. Kurtuldum, kurtulmaktayım ve kurtulacağım. Şimdi Yuhanna yine günah konusuna dönüyor ve günah işleyen herkes yasasızlıktan suçludur. Günah yasasızlıktır diyor 4. ayette. Burada dikkat etmeliyiz. Çünkü 1. bölümde imanlının da günah işlediği, hatta günah işlemiyorum diyenin yalan söylediği yazılıdır. Burada ise günah işleyen herkesin yasasızlıkla suçlandığını okuyoruz. Orijinal metinde günah işlemek, sürekli bir şekilde günah içerisinde yaşamak anlamına geliyor. Yani burada söz konusu ara sıra günah işlemek değil, günaha düşmek değil, sürekli ve bilinçli şekilde günah işlemekte devam etmektir. Burada Yuhanna'nın dediği de budur. Günah işleyen, yani günahta yaşayan ve bunu vurdum duymaz bir şekilde sürdüren kişi o zaman yasasızlıktadır. Gerçekten yeni doğuşu olan bir kişi bu şekilde sürekli günah içerisinde yaşayıp da baba ile beraberliği olamaz. Bir imanlı günaha düşebilir, günaha düşüyordu. Ama günaha düştüğü zaman ne yapıyor? 1. bölümde okumuştuk. Hemen onu babaya ikrar eder ve ondan döner, tövbe eder. Günah işleyen herkes yasaya karşı gelmiş olur. Tanrı bazı yasalar koymuştur. Örneğin zina işlemeyeceksin diyor. Bu yasa bugün de geçerlidir. Günah demek yasaya karşı gelmek demektir. Tanrı günahlı olduğumuzu görmemiz ve onun isteğini bilmemiz için yasalar koydu. Yasanın amacı kurtarmak değil, insana günahlı olduğunu açıklamaktır. Günah temel olarak Tanrı'nın isteğine aykırı olan her şeydir. Başka deyişle günahlı, Tanrı'nın isteğine boyun eğmeyendir. Bir kez küçük bir kızdan günahın tanımını istemiştim. Şöyle dedi, galiba yapmayı sevdiğimiz her şey. Pek de haksız sayılmazdı. Çünkü eski yapımızdan, doğamızdan ötürü Tanrı'nın isteğine karşı gelmeye eğilimliyiz. Paulus Romalılar 8:5'te bunu vurgular. Doğal benliğe uyanlar diyor, benlikle ilgili işleri, ruha uyanlar ise ruhla ilgili işleri düşünürler. Paulus devam eder. Benliğe dayanan düşünce ölümdür. Ölüm Tanrı'dan ayrılmaktır ve Yuhanna'nın da söz ettiği şeydir. Doğal benliğe göre yaşayan bir imanlı olarak onunla beraberliğimiz olamaz. Korkma, bugün çok kişi şöyle konuşuyor. Tanrı'yı çok seviyorum ve ona hizmet ediyorum. Ne harika bir şey. Bazı insanlar ne kadar ruhsallaşıyorlarmış. Ancak sevgili dostum, onların Rab ile beraberlikleri yoktur. Çünkü benliğe dayanan düşünce ölüm, ruha dayanan düşünce ise yaşam ve esenliktir. Çünkü benliğe dayanan düşünce Tanrı'ya karşı düşmanlıktır. Tanrı'nın yasasına boyun eğmez, eğmez de. Romalılar 8, 6 ve 7. ayetler. Paulus açıkça belirtiyor ki, yasa verilmeden önce de günah vardı ama bu yasaya karşı gelmek değildir. Yuhanna'nın yazdıklarındaki ifade ise günah işleyen herkes yasaya karşı gelmiş olur. Durumu iyice açıklamıyor bu. Daha doğrusu şöyle olurdu. Günah işleyen yasasızlık yapmış olur. Paulus yine Romalılar'da yasanın olmadığı yerde ona karşı gelmekte söz konusu değildir. Ancak günah vardır. Çünkü günah bir insan yoluyla, ölüm de günah yoluyla dünyaya girdi. Böylece ölüm insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi. Romalılar 5 ayet 12. Bu Adem'de günah işlediğimiz ve onun günahının kalıtım yoluyla bizim olduğu anlamına gelir. Kutsal yasadan önce de dünyada günah vardı. Ama yasa olmayınca günahın hesabı tutulmaz. İnsan yine günahlı ve Tanrı'ya itaatsizdi ama bu yasaya karşı gelmek değildi. Çünkü yasa henüz verilmemişti. Romalılar'da şunu da okuyoruz. Oysa Adem'den Musa'ya kadar ölüm gelecek kişinin örneği olan Adem'in suçuna benzer bir günah işlememiş olanlara da egemendi. Günah işlediler. Neden? Çünkü günahlıydılar. Yeşaya 53:6'da kurtulmamış herkesi resmeden bir ayet var. Şöyledir. Hepimiz koyunlar gibi yolu şaşırdık ve her birimiz kendi yoluna döndü ve Rab hepimizin fesadını onun üzerine koydu. her birimiz kendi yoluna döndük. Şu iki sözcük iyi bir özet veriyor. Kendi yoluna. Bizim sorunumuz kendi yolumuza kendimizin gitmek istemesidir. Küçük bebek yatağında avazı çıktığı kadar bağırıyor. Derdi nedir? Kendi isteğini yaptırtmak. Biz doğuştan Tanrı'ya isyankar bir yapıya sahibiz. Birisi şu şiiri yazmış. Ben ağılı sevmeyen, dolaşan bir kuzuyum. Sevmezdim sesini çobanımın, kimse tutamazdı beni. Ben evini sevmeyen, şımarık bir çocuktum. Sevmezdim sesini babamın. Uzaklarda başıboş gezerdim. Ancak Tanrı'nın bu çocuğu Tanrı'ya döndü ve yeniden doğdu.